Ayrım 14.
Sayfa 186. Bu mekanizma kan dolaşım sistemimizin aynı zamanda bir klima tesisatı gibi çalışmasını da gerektirmektedir. Yüzeye hücum edip yayılan kan rengimizi kızartır. Tersi durumda da sararıp solarız. Vücut ısımız gerekli düzeyin altına doğru inmeye başlayınca ısı göz başka bir merkeze harekete geçirip adalelerimizin titremesine, böylece bu irade dışı hareketler sayesinde adedelerde içerilmiş besinlerin hızla yayılmasına yol açmakta, böylelikle vücuda ısı sağlamanın çarelerinden birini devreye sokmaktadır. Soğukta iştahımızın artması da bu olgularla ilintilidir. İşte beynimizde bu mekanizmaları denetleyen merkezler ile epifiz bezinin hemen hemen aynı seviyede bulunmalarının bir rastlantı olmadığı böylece ortaya çıkmaktadır. Bir zamanlar kafatasımızın damı ile aynı hizada yer almış, hatta buradan birazcık da taşmış bulunan üçüncü göz, bir beze dönerek dış dünyayı tamamen kapanmış, ondan soyutlanmıştır. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi bu bezin salgıladığı hormonlar dış dünyadan uyarı sinyalleri almaya gerek görmeden, içten gelen uyarılarla bedenin temel gelişme süreçlerinin evrelerini düzenlemektedir. Bu bölgenin üstünde beynin talamus adını verdiğimiz kısmı bulunur. Milyonlarca sinir hücresi burada bir araya gelerek evrimsel gelişmenin çok sonraki aşamalarında elde edilmiş yönetme ve düzenleme faaliyetlerine yönelik yeteneklerin merkezini oluşturur. Beynin bu bölümünün işlevini biraz kaba bir benzetmeyle bir bilgisayarın işlevleriyle karşılaştırabiliriz. Geçmiş kuşakların deneyimlerini depolamış bir bilgisayardır bu. Bu programlar beynin bu bölgesinde her koşulda aynen tekrarlanan ve belli başlı dış ve iç uyarılarla ortaya çıkan kalıplaşmış davranışları içermektedir. Türün düşmanlarıyla karşılaşma, kendi cinsinden cinsel eşini görme ya da belli başlı hormonların salgılanması ve benzer durumda ortaya çıkan davranışlardır bunlar. Bu konuya dolaylı olarak narkozla ilintili egzistasyon olayında değinmiştik. Burada narkozun yol açtığı zehirlenme belirtileriyle birlikte büyük beyin kabuğunun komuta etme işlevini yitirmesi üzerine savunma ve kaçma programları uyarılıp harekete geçmekteydi. Beynin bu bölgesinde yer alan programlanmış davranışların, otomatların tepkilerini andıran yönlerini 1962'de ölen davranış bilimci Erik von Holst'un tavuklarla yaptığı deneyler açık seçik ortaya koymuştur. Holst, narkozla bayıltılmış hayvanların beyinlerine ucu çıplak, gerisi ince bir boya ile yalıtılmış teller yerleştirmiş, saç kılı inceliğindeki bu tellerle yıllarca birlikte yaşayan hayvanlar bunlardan hiçbir şekilde olumsuz etkilenmemişlerdi. Tellerin uçlarını burada sözüne ettiğimiz beyin bölgesine uzatmış, sonra da onları bir sinir uyarımına karşılık gelecek kadar bir elektrik akımı vermişti. Akımı yer yemez hayvanlar tek kelimeyle uzaktan denetlenen robotlar gibi davranmaya başlıyorlardı. Deneyicinin akım düğmesini her çevirişinde hayvan, beynine ulaşan telin değdiği bölgede depolanmış programların gerektirdiği gibi davranmaktan kendini alamıyordu. Söz gelimi, önce gözlerini uzaklara dikip tilki, sansar, vaşak türünden bir düşmana yaklaşıyormuş gibi onu ayak ucuna kadar izliyor, sonra birden yerinden sıçrayıp kaçmaya çalışıyor, ardından pençe ve gagalarıyla bu hayalet düşmana saldırıyordu. Anlayacağımız horozun ya da tavuğun doğuştan getirdiği bir davranışlar repertuarının bir bölümü, karadan yaklaşan bir düşmana karşı kendini koruma davranışını içeren program uyarılıyordu. Hayvanın kendine yaklaşan bu hayaleti nasıl algıladığını, onu bir anlamda görüp görmediğini, onu neye benzettiğini söylemek imkansız. Ama hayvanın kendi dünyasının en doğal davranışlarından birini gerçekleştirdiği de kesin. Deneyici akımı kestikten sonra hayvanda belirgin bir rahatlama gözlemlenmekte ama biraz kendini toparlayan tavuk gene de düşmanının hangi cehenneme gittiğini bilmek istercesine etrafına bakınmakta, ilk şaşkınlığı geçtikten sonra da zafer çığlıkları atmadan edememektedir. Niçin atmasın? Düşmanı büyük mücadelenin ardından tası tarağı toplayıp tüymedi mi? Tavukların beyin fizyolojisi bilgisinden yoksun oldukları kesin. Bu durumda da düşmanı kaçıran etmenin kendi gücü olmadığını kavramasını ondan bekleyemeyiz herhalde. Ama yanılmayalım. Hayvanın durumu değerlendirememesinin gerçek nedeni çok derinlerde bir yerlerde yatmakta. Bu nedeni şöyle özetleyebiliriz. Hiçbir beyin herhangi bir şekilde kendi merkezlerinden birine ulaşan uyarı sinyallerinin yapay ya da gerçek bir kaynaktan gelip gelmediklerini ayırt edecek durumda değildir. Tavuklar için de geçerlidir bu, bizim için de. Herhangi biri kalkıp da bizimle benzer bir oyun oynayacak olsa akımın bizde yol açacağı olayların ne analizini ne de sentezini yapabilecek durumdayız. Çünkü gerçeklik dediğimiz şey tasarlayamayacağımız kadar karmaşık, elektrik empülsiyonlarının beynimizde oluşturdukları bir modelden başka bir şey değildir. Bildiğimiz gibi beynimiz bir anlamda duyarsız bir organdır. Bu nedenle beyin operasyonları lokal anesteziyle yapılabilmektedir. İşte bu tür operasyonlarda beynimizin gerçeklik diye algıladığı olgunun aslında uyarılara bağlı bir kurgu olduğunu gösteren olaylara rastlanmaktadır. Büyük beyin kabuğunun arka bölgesine herhangi bir nedenle ulaşabilen sınırlı bir elektrik akımı, görme merkezine etki ettiği anda sadece lokal anestezinin etkisi altında olan ve bilinci yerinde duran hasta, optik yanılsamalara teslim olmakta, renkli görüntülerden tutun da birbiriyle ilintili resimlere, manzaralara kadar birçok şeyi dış bir gerçekliğin yansıması gibi algılamaktadır. Beyin sapının bazı bölgelerine ulaşan denetimsiz bir akım, ameliyat masasında beyni açıkta duran hastanın kahkahalar atmasına neden olabilmektedir. Bu ve benzeri durumların hiçbirinde bilinç, yapay, elektrik akımının sonucu olan görüntüler ile doğal, dış gerçekliğin ürünü olan görüntüler arasında ayrım yapamamaktadır. Anlayacağımız elektrik akımı uyarısını elektrik akımı uyarısı olarak okuyamamaktadır. Uyarılan beyin bölgesinin işlevine bağlı olarak sahte uyarıları reel nesnelerin algıları gibi değerlendirir. Erik von Holst'un tavukları deneyici akım düğmesini çevirir çevirmez hayalet düşmanıyla dövüşmeye başlıyor, şişiyor, kabarıyor, tüylerini temizliyor, olmayan yemleri gagalıyor, endişeleniyor, çevresini kolaçan ediyor ya da çok yorgunmuş gibi ansızın uykuya dalıyorlardı. Bütün bunlar kullanılmak üzere beynin belli bölgelerinde hazır bekleyen şablon davranışların programlarına bağlı saçmalıklardı. Bu davranışları söz konusu hayvan türünün ömürleri boyunca karşılaştıkları durum ve koşullara verdikleri standart yanıtlar, gösterdikleri kalıp tepkiler olarak tanımlayabiliriz. Bu davranışlar türün bazı bireylerinin değil de hemen hemen bütün bireylerinin milyonlarca yıl boyunca geçirdikleri mutasyonların sunduğu arz paketi içinden çevre ve ortam koşullarının yaptıkları ayıklama ile birikmiş olan, sonra da o türün evriminin hizmetine verilmiş deneyimlerden başka bir şey değillerdir. Bu deneyimler milyonlarca yıl içinde o türde görülmüş mutasyonların evrime sunduğu seçenekleri ayıklayan çevrenin bir ürünü olan söz konusu türün bazı bireylerinin değil de yaklaşık bütün bireylerinin yaşama serüvenlerinden damıtılmış sonuçlardır. Türün evrimi içinde değindiğimiz davranış programları da yavaş yavaş gelişmiş, söz konusu türün bireylerinin doğal çevrelerinin standart koşullarına hassas bir uyum sağlamışlardır. Tıpkı çekirdeksiz ilk hücrenin ayakta kalabilme şansını artırabilmek için solunum yapma ya da fotosentez yoluyla enerji elde etmek gibi işlevleri yerine getirebilecek uzmanlaşmış hücreleri, yani belli deneyimleri daha önceden edinip depolanmış birimleri hazır mekanizmalar olarak kendi bünyesine katması olayında gördüğümüz gibi, burada da çok hücreli bir organik sistem oluşturan türün bireyi, kendi türünün öteki bireylerinin milyonlarca yıl içinde biriktire getirdiği deneyimleri beyinde programlar halinde depolayıp evrimi sürdürmek üzere değerlendirmektedir. Mutasyonlar ve mutasyonları ayıklayan süreçler, türün amacına uygun deneyimleri kalıtım mekanizmalarına aktararak programları optimal düzeyde kullanmanın koşullarını yaratmaktadır. Göçmen kuşların izledikleri rotalar, kaplumbağaların kumları periyodik olarak bıraktıkları yumurtalar hep türün devamı için optimal düzeyde programlanmış davranışlar olarak belirmektedir. Ancak çevrede ortaya çıkan değişiklikleri mutasyonlar zamanında ve yeterince seçenek sunamadıkları anda türün bir açmazla karşılaşması da mümkündür. Sibirya'da yatağı değiştirilen akarsularla birlikte kuzeyden birkaç yüz kilometre güneye inmiş olduğu için mevsim kaymasını algılamaktan uzak bir göçmen ördek türü, paket programından aldığı standart emirle her zaman olduğu gibi ama aslında yavruların kanatları iyice gelişmeden yola çıkmanın bedelini türün yok olma sınırına dayanmasıyla ödemek durumuna gelmiştir. Çarpıcı bir başka örnek son yıllarda çevrecilerin göz bebeği olan deniz kaplumbağalarıdır. Türün gelişme süreci içinde ortaya çıkan mutasyonları ayıklaya ayıklaya ona yararlı amaca uygun olan davranışları, tür bireylerinin genetik dağarcığına yerleştiren evrim, hayvanın yumurtasını kıyının hemen yakınındaki kumlara gömmesini uygun bulduğunda gelişme tarihi henüz martı belasını tanımamaktaydı ve günün birinde yumurtadan çıkan yavruların can düşmanları gezegenin göklerinde belirdiğinde artık olan olmuştu. Sevimli kaplumbağamızın ısrarla bu standart davranışını sürdürdüğünü hepimiz biliyoruz. Düşünme yeteneği olmayan bu hayvanın ve Sibirya'da hep zamanından önce havalanıp yollarda telef olan ördeklerin ve aynı nedenlerle yok olmanın ağzına gelmiş türlerin değişik koşullarda lehine işleyen içgüdüsel davranış programları, Burada çevre koşullarının değişmesiyle birlikte zararlı birer paket programa dönüşmesi benzemektedir. Evet, bilim adamları bu davranışları içgüdü derler. Bizde de içgüdüler vardır ama hayvanları yönlendirdikleri ölçüde bizi yönlendirmezler. Ama içgüdüden mahrum oluşumuzun nedeniyle yakınmamamız gerekir. Çünkü evrimimizin o uzun akışı içinde içgüdülerimiz gerilerken cinsimiz zeka, bilinç taşıyan bir cins olup çıkmıştır. Deniz kaplumbağasının durumuna düşer düşmez yumurtalarımızı hemen martıların gözünden uzak bir yerlere gömmemizi bize söyleyebilecek olan zekadır bu. Evet, havaların soğuyacağını önceden bilmemesine rağmen şaşmaz bir kesinlikle yola çıkan bir leyleğin güvencesinden yoksunuz. Ama zaten standart yanıtları doğuştan kalıtsal bir miras olarak öylece devralmak yerine gereken davranışı ve tepkiyi kendisi bulup öğrenmek isteyen insan bireyinin çevresine güdülerinin yordamıyla uyum sağlamaktan vazgeçmesi kaçınılmaz bir durumdu. Gene de iç güdülerden tamamen arınmış sayılmayız. Kendi kendimizin bilincinde olmamıza olanak veren büyük beyin kabuğu, iç güdülerimizi de hala kullanabilmemizi sağlamaktadır. Bunları itkiler, dürtüler, ruhsal gerginlikler, sevinç, korku, üzüntü, açlık, susuzluk gibi duygular biçiminde yaşarız. Güzel, çirkin yargılarımızı dayandırdığımız duygular, karşı cinse karşı duyduğumuz cinsel istekler, hatta sümüksü bir dokudan tiksinmemize yol açan etmen hep içgüdüsel kökenlidir. Otomatik tepkileri ağzına kadar dolu bir salonda tanımadığımız bir insana sürtündüğümüz ya da dediğimizde, yabancı birine karşı kolayca düşmanlık duygularına kapıldığımızda, hatta bu duygunun bir başka dışa vurum biçimi olan kendini tehlikede hissetme durumunda da yaşarız. Bizde tepkilere yol açan ötekinin, daha doğrusu yabancının uzun saçlarını mı, kılığına, kıyafetine mi, alışıldık dışı düşünce ve davranışlarına mı taktığımız önemsizdir. Deri rengi, göz biçimi, onun bizim ırkımızdan olmadığına ilişkin bütün öteki belirtiler aslında sadece birer vesiledir. Burada değindiğimiz ya da benzer durumlarda ya kendimizi biyolojik kökenli güdüleri denetleyemeden sürüklenip gideriz ya da bilinçli faaliyetlerin organı olan üst, büyük beynin yardımıyla akılcı tepkiler gösteririz. Dilimize bile yansımıştır güdülerin egemenliği. Öfkeye kapılmak, sevinçten uçmak, kedere, üzüntüye gömülmek gibi birçok dilde edilgen bir sürüklenişi ifade eden dilsel birimler, güdüsel kökenli davranışların hegemonyasını yansıtır. Gerek sosyal çevremizdeki, gerek özel dünyamızdaki, gerekse halklar ve uluslar arasındaki siyasal ilişkilerde ortaya çıkan sorunlarda bu türden biyolojik kökenli, aklın denetimine girmemiş, içgüdüsel tepkilerin payı bulunduğunu da unutmamamız gerekmektedir. Bunları keşfedip ortaya çıkarmak ve denetleyip yönlendirmek için zekaya dayalı, bilinçli faaliyetlere ihtiyaç vardır. İçgüdüsel kaynaklı tepkilerimizi milyarlarca yıllık bir geçmişin mirası olmaları, onların denetlenme zorunluluğunu da birlikte getirmektedir. Bir ucu taş devrine, bir ucu ondan milyonlarca yıl öncesine uzanan bu güdüsel programların bize ister istemez ulaştırdıkları öğütler, biz insanlar için neden beri var olmayan, çoktan uzak bir mazide kalmış bir dünyada edinilmiş deneyimlerin zemininde doğmuş olduklarından, onlara güvensizlikle bakmamız çok olağandır. Şaşmaz içgüdülerin her şeyin üstesinden gelebilmelerini sağlayan bir sistemin kurmuş olduğu cennetin güvencesine soyumuzun sığındığı devirler çok çok gerilerde kalmıştır. Yanılmaz içgüdüler güvencesinin yerine bilinçli öğrenmenin yepyeni boyutu, başka deyişle bizzat öğrenip bireysel deneyimler edinme ve bunları güvenme biçimindeki riskli olanak geçmiştir. Ne var ki bu geçişin ardından özlenir bir istikrarın, güvenilir bir dengenin kurulmuş olduğunu söyleyemeyiz. Gelişmenin şu andaki aşamasında beynimizin bilinçli düşünme ve akıl yürütme faaliyetiyle kurduğumuz uygar dünyamızın sorunlarını ta taş devrinde amaçlı ve işe yarar, dolayısıyla da işlevsel olmuş şablon tepki ve davranış programlarıyla karşılama eğilimine hala alabildiğine yatkın olduğumuz yadsınmaz bir gerçek. Artık hayvan değil ama henüz melek de değil demişti ünlü Pascal, insanoğlunun içinde bulunduğu durumu dile getirmek isterken. Cinsimizin, insanlığın biz bugünkü temsilcilerince maddileştirilen gelişmişlik düzeyinin gösterdiği özellikler, büyük düşünürün tanısını doğrulamaktadır. Bu deyiş, bırakalım nihai amaç ve hedefe ulaşmış olmayı, henüz evrimsel gelişmenin sonuna yakın bir noktaya da çok uzak olduğumuzu ve isteyelim istemeyelim içinde yaşadığımız aşamayı ara bir evre kabul ederek bu geçiş aşamasının evrimin alacağı yolu kapamaması için gerekli sorumluluğu yüklenmemiz gerektiğini anlatmaktadır. Beynimizin burada anlata geldiğimiz gibi katman katman kronolojik bir sıra içinde gelişmiş olmasının nedeni evrimini tıpkı bir bitki gibi sürdürmesidir. Bedenden gelen ve bedene dönen bütün sinir kanallarının kalın bir kablo gibi birleştikleri omuriliğin üst kısmında gelişmiş bütün çok hücreli organizmaların hayati fonksiyonlarını yöneten beyin sapı olmuştur. Bu bölümün olgunlaşmasından yüzlerce milyon yıl sonra üste yeni bir tomurcuk ortaya çıkmış, bu tomurcukta gene böyle uzunca bir gelişme evresinin ardından üst beyin gövdesinin büyük sinir topaklarını ortaya koymuş, gene milyonlarca yıl sonra balıklarda sadece koku almaya yarayan bu bölüm, inanılmaz boyutlarda gelişmiş, yarı maymunlarda bu büyük beyin nopu, organın öteki kısımlarını örtüp onların işlevlerini bastıracak olgunluğa ulaşmıştır. İnsanlarda bu büyüme artık öylesine boyutlara ulaşmıştır ki beyin kıvrılıp katlanmadan kafatasına sığmaz olmuştur. Ve bu olağanüstü büyümüşlük beynin taşıyıcısına o zamana kadar evrimin tanığı olmadığı bir özgürlük getirmiştir. Kendini belirleyebilme olanağı biçimindeki bu özgürlük hayatın evriminde ilk kez bir canlıya kendini çevreleyen dış dünyayı nesnelerin ve öteki varlıkların yer aldığı bir gerçeklik alanı olarak objektif bir gözle tanıyıp öğrenme, amaçlı, planlı faaliyetlerle onu denetleyip değiştirme olanağı vermiştir. Varlığın kendi bilincine varması, bireyin faaliyet ve davranışlarını ona dikte ederek kendi koşullarını dayatan bir çevrenin yerine, nesnelerin ve süreçlerin kendilerini bireyin yönlendirmesine ve kullanmasını açtıkları objektif bir dünyanın geçmesi. Bireyin eylem ve faaliyetlerinin gelecekteki olası sonuçlarını önceden tasarlayıp tahmin edebilmesine ve bunları da hesaba katabilmesine yardımcı olan bir fantezinin, yani hayal etme, kafada canlandırma yeteneğinin gelişmesi. Eylem yapanın, ahlaksal normların ve akıl ölçülerinin gerektirdiği yerlerde doğuştan gelen biyolojik içgüdülerine ve dürtülerine direnip, bunların dayatmalarına karşı koyabilmesine, eylemlerine aklın ilkelerini ölçü alabilmesine imkan sağlayan bir özgürlük. Bunlar o zamana kadar var olmamış yepyeni bir gerçekliğin boyutlarıdır. İnsan beyninin büyük beyin kabuğu dediğimiz bölümünün evrimde boy göstermesiyle yeryüzünde gelişmenin yeni bir aşaması da ortaya çıkmıştır. Büyük beyin kabuğuna bağlı gelişmeler kuşkusuz yeni olmakla birlikte çığır açıcı nitelikteydi. Ne var ki gelişmenin gelip dayandığı bu basamakta sık sık vurguladığımız gibi bir sonu değil, birkaç milyar yıllık bir tarihin sadece bir halkasını temsil etmektedir. O halkaya kadar eklene gelmiş halkaların bir ürünüdür. Evet, insan beyni daha önce yeryüzünün tanımadığı bir gerçekliği evrime katmıştır. Ama onun, o alabildiğini özgün ve yeni yetenekleri, çok eski kapasitelerin üstüne kurulmuşlardı. Bilincimiz, zekamız gökten inmedi. Tinsel, fizişik faaliyetlerin en üst düzeydeki biçimi olarak tanıdığımız bilincin kökenleri de yeryüzündedir ve upuzun bir geçmişe yayılmaktadır. Öyleyse, insan beyninin ulaşmış olduğu gelişmişlik aşamasının ve ortaya koyduğu şaşırtıcı faaliyet ve başarıların içinde geçmişin izlerini aramaya kalkmamız mantıklıdır. Daha önceki bölümlerde günlük dilde psişik terimiyle tanımladığımız faaliyetlerin bireysel beyinler evrimde ortaya çıkmadan önce birbirlerinden ayrı yalıtılmış biçimde var olmuş olduklarını ileri sürmüştük. Dolayısıyla da beynin psişik faaliyetleri kendisiyle birlikte ilk kez doğuran bir organ olarak değil de bu faaliyetleri bireylerin kafalarında ilk kez bir araya toplayan bir organ olarak anlaşılması gerektiği tezini ortaya atmıştık. Bu bölümün sonunda beynin belli bir bölümünde hazır duran şablon davranış ve tepkileri içeren programlara değinirken bu görüşümüzü bir kez daha doğrulamış olduk. Beynin bu bölümünde damıtılmış olan şey, sayısız soylar kuşağının biriktirdiği deneyimlerin yoğunlaştırılmış bir tortusundan başka bir şey değildir. Peki de büyük beynin faaliyetleri söz konusu olduğunda geçmişin izleri kendilerini nasıl koruyup aktarmaktadır acaba? Bugün bu konuda bildiklerimizi şöyle bir gözden geçirelim. 3. Bütün beyinlerden daha yaşlı. Texas eyaletinin Houston kentindeki Baylor Üniversitesi'nde farmakolog olarak çalışan Profesör Georges Ungar, 60'lı yılların ortasında ilk aşamaları biraz da eski Çin işkencelerini anımsatan bir dizi deney yapmıştı. Profesör, beyaz deney farelerini üstleri madeni bir levhayla örtülü deney kapları içinde tutuyor, zil sistemine göre çalışan büyükçe bir gong, periyodik aralıklarla bu madeni levhayı vurup Tabanca sesine benzer ince tok bir ses çıkartıyordu. Hayvanlar için çok tatsız bir durumdu bu. Zavallılar her patlamanın ardından korkuyla birbirlerine sokulup öylece büzülüp kalıyordu. Ne var ki Profesör Ungar deneyini birkaç hafta sürdürdükten sonra bu çok çabuk öğrenen hayvanlar deney koşullarının değişmemesine rağmen korkularını üzerlerinden atmaya başladı. Sonunda çekici madeni plakada çıkarttığı ses ne kadar korkunç olursa olsun hiçbir farenin kılı bile kıpırdamaz oldu. Profesör Ungar bu yoldan yüzlerce fareyi çalıştırıp bu davranışı alıştırdıktan sonra fareleri tek tek öldürüp beyinlerini derin dondurucuda konserve etti. Sese tepki göstermeme alışkanlığının herhangi bir yoldan bu beyinlerde depolanmış olduğundan emin olan profesör, dondurduğu beyinleri çözerek beyin hücreleri içindeki RNA'ları yani ribonükleik asitleri aramaya başladı. Profesörün elden geldiğince fazla RNA toplamaya çalışması boşuna değildi. Daha İkinci Dünya Savaşı sırasında İsveçli biyolog Holger Haydn, kalıtım dediğimiz biyolojik olayın belleğin psikolojik işlevi ile bir paralellik oluşturduğuna dikkat çekmişti. Kalıtımla diyordu İsveçli, söz konusu türün kendi evrimi boyunca öğrenmiş olduğu deneyimler soya aktarılır. İsveçli'nin argümanına göre kalıtım türün belleğinden başka bir şey değildi. O günlerde artık DNA ile RNA'nın kalıtımı maddi taşıyıcıları olarak önemli birer molekül oldukları bilinmekteydi. İşte bu nedenle Profesör Haydn belki de biraz maceracı bir fikre kafayı takarak RNA'nın bireysel birliğin taşıyıcısı olduğunu düşünmeye başlamıştı. Hatıralarımızın anımsadıklarımızın maddi temeliydi RNA büyük olasılıkla. Bu taşıyıcı DNA olamazdı. Burada bizi hiç ilgilendirmeyen nedenlerle bu olasılık sıfırdı. Bu harika molekül bir insanın inşa planını göz renginden tutun da onun bireysel becerilerine ve yeteneklerine kadar tamamen o bireye özgü, karıştırılmaz özgünlükleriyle birlikte depolayabiliyorsa ya da başka deyişle RNA olarak bu özelliklere ilişkin enformasyonu şifreler halinde hücre çekirdeğinden alıp hücrenin öteki birimlerine aktarabiliyorsa bir insan ömrünün bütün anılarını da saptayıp kaydediyor olamaz mıydı? Profesör Haydn da bu amaçla fareler eğitmeye başladı. Hayvanlar yiyeceğe ulaşabilmek için gergin bir teli bir uçtan bir uca geçmek zorundaydı. Geri kalanlarsa hiçbir zahmete katlanmadan yiyeceğe kavuşabiliyorlardı. Deneyler sonunda yapılan incelemeler teli geçmek zorunda kalmış olan farelerin beyin hücrelerinde RNA miktarının hissedilir biçimde arttığını göstermişti. Ann Arbor'daki psikolog James McConnell aynı konuyu incelemek üzere solucanlara yöneldi. McConnell, çok sabırlı deneylerle bir ışık uyarısı ile cılız bir akım arasında hayvanları bir ilişki kurdurma sevdasına kapılmıştı. Önce bir ışık beliriyor, birkaç saniye ardından hayvanların üstünde durdukları plakadan hafif bir elektrik akımı geçiyor, akımı yiyen solucanlar büzülüp kalıyorlardı. Deneylerin sonuna doğru bu solucanlar ışık ile cereyan arasında bir ilinti olabileceğini anlamışlar, ışık görünür görünmez akım daha ortaya çıkmadan büzülmeye başlamışlardı. Öykünün bundan sonrası biraz korku filmlerine malzeme oluşturabilecek türden. McCollin bu solucanları tek tek öldürüp kıyma yapıyor, sonra da türün öteki solucanlarının önüne yem olarak koyuyor. Beklediği ama gene de insana vay canına dedirtecek bir sonuçla karşılaşıyor psikolog. Bu solucanları yiyen deneyimsiz solucanlar, türdeşlerinin deneyimini onların öğrenilmiş davranışlarını da yutuyorlar. Gerçekten de söz konusu yamyam solucanlar, elektrik şokunun ışığın görünmesinden birkaç saniye sonra ortaya çıktığını bilmekle kalmıyor, aralarından bazıları bu bilgilerini göstermek için ziyafetten sonraki 24 saat süreyi bile yeterli buluyordu. Haydn'ın deneylerinden haberdar olan McConnell, ayrıca öğrenmiş solucanlardan sağladığı RNA özünü, deneyden geçmemiş solucanlara şırınga ettiğinde de sonuç değişmemişti. Enjeksiyonla birlikte ölü solucanların sağken topladıkları deneyimin aşılanan solucanlara geçtiği besbelliydi. Öyleyse RNA gerçekten de bireysel anıların, bireysel birliğin maddi yapı taşı mıydı?